Ayrım 35.
İçinde ona da Rüya'ya da bir öfke yükseldi. Daha da göreceksiniz demek istedi. Ama aklındaki şey tam bir intikam mıydı, ödül müydü, çıkaramıyordu. Üstelik aklının bir köşesinde onlarla Perapalas'la karşılaşmak gibi bir hayal de vardı. Taksi tarlabaşının çarpık çurpuk sokaklarından, karanlık otellerin ve ağzına kadar erkeklerle dolu çıplak duvarlı sefil kahvelerin önünden geçerken bütün İstanbul'un bir şey beklediğini hissetti Galip. Daha sonra yolda gördüğü arabaların, otobüslerin, kamyonların eskiliğine bunu ilk defa fark ediyormuş gibi şaştı. Perapalas'ın girişi sıcak ve aydınlıktı. Sağdaki geniş salonda İskender, eski divanların birine oturmuş, bazı turistlerle birlikte bir kalabalığı seyrediyordu. Otelin 19. yüzyıl sonu atmosferinden yararlanarak tarihi bir film çeken yerli filmcileri. İyi aydınlatılmış salonda bir eğlence, dostluk ve neşe duygusu vardı. Celal yok, gelemedi diye anlatmaya başladı Galip İskender'e. Çok önemli bir işi çıktı. Bu esrarlı iş yüzünden de gizleniyor. Gene aynı esrar yüzünden kendi yerine benim konuşmamı istedi. Anlatmam gereken hikayeyi bütün ayrıntılarıyla biliyorum. Onun yerine ben konuşacağım. Adamlar razı olur mu buna bilmem. Onlara benim Celal Salik olduğumu söylersin dedi Galip kendisini de şaşırtan bir öfkeyle. Neden? Çünkü önemli olan hikayedir, hikayeci değil. Anlatacak bir hikayemiz var şimdi. Seni tanıyor onlar dedi İskender. O gece pavyonda sen bir hikaye bile anlattın. Tanıyorlar dedi Galip otururken. Kelimeyi yanlış kullanıyorsun. Beni gördüler o kadar. Üstelik bugün bir başka biriyim. O gün gördükleri o kişiyi de tanımıyorlar. Bugün görecekleri beni de. Bütün Türklerin birbirlerine benzediklerini de mutlaka düşünüyorlardır. O gün gördükleri adamın sen değil başka biri olduğunu söylesek de dedi İskender. Hiç olmazsa Celal Salik diye daha yaşlı birini bekledikleri kesindir. Ne biliyorlar Celal hakkında dedi Galip. Biri onlara şu ünlü köşe yazarıyla da konuşun. Türkiye programımız için iyi olur demiştir. Onlar da adını bir kağıda yazmışlardır. Ama yaşını ya da suratını nasıl olduğunu sormamışlardır herhalde. Aynı anda tarihi film çevrilen köşeden bir kahkaha geldi. Oturdukları divandan dönüp baktılar. Neye gülüyorlar dedi Galip. Anlamadım dedi İskender. Ama anlamış gibi gülümsüyordu. Hiçbirimiz kendimiz değiliz dedi Galip. Bir sır verir gibi fısıldayarak. Hiçbirimiz kendimiz olamayız. Herkesin seni bir başkası olarak görebileceğinden hiç kuşkun yok mu senin? Kendin olduğundan o kadar emin misin sen? Eminsen kendin olduğuna, emin olduğun o kişinin kim olduğundan emin misin? Ne istiyor bu adamlar? Aradıkları kişi akşam yemeğinden sonra televizyona bakan İngiliz seyircilerin dertleriyle dertlenecekleri, hüznüyle hüzünlenecekleri ve hikayelerinden etkilenecekleri bir yabancı değil mi? Tam bu duruma uygun bir hikayem var benim. Kimsenin yüzümü görmesine de gerek yok. Çekimi yüzümü karanlıkta bırakarak yapsınlar. Baskıcı hükümetten, siyasal cinayetlerden ve askeri darbecilerden korkan esrarengiz ve ünlü Türk gazeteci, en ilginç konu Müslüman olduğumu da unutma, kimliğinin saklanmasını isteyerek BBC'nin sorularını cevapladı. Bu daha iyi değil mi? İyi dedi İskender. Ben yukarı telefon edeyim. Bekliyorlardır. Galip geniş salonun öbür ucundaki film çalışmasını izledi. Üzerinde madalyaları, kuşakları ve nişanlarıyla pırıl pırıl yeni bir üniforma, fesli ve sakallı bir Osmanlı paşası, sevgili babasını dinleyen itaatkar kızıyla konuşuyordu. Ama yüzü ona değil, garsonların ve bellboyların saygılı bir sessizlikle izledikleri çalışan kameraya dönüktü. Hiçbir yardım yok, hiçbir gücümüz yok, hiçbir umut yok, hiçbir şey yok ve herkes bütün dünya Türkiye düşman diyordu paşa. Allah bilir devlet bu kaleyi de gözden çıkarmak zorunda kaldı. Ama babacığım bakın bizim daha hala diye kızı söze başlayarak elindeki bir kitabı babasından çok seyirciye gösteriyordu. Ama bunun ne olduğunu Galip sözlerden çıkaramadı. Kur'an olmadığını anladığı için daha da merak ettiği kitabın adını aynı sahnenin yeni bir tekrarında da anlayamadı. Daha sonra eski asansörle yukarı çıkıp İskender'in kendisini götürdüğü 212 numaralı odaya girdiğinde çok iyi bildiği bir adı unuttuğu zaman hissettiği bir eksiklik duygusu vardı içinde. Beyoğlu'ndaki pavyonda gördüğü 3 İngiliz gazeteci de odadaydılar. Erkekler ellerinde rakı bardakları, kamerayı ve ışıklandırma araçlarını hazırlıyorlardı. Kadın okuduğu bir dergiden başını kaldırdı. Ünlü gazetecimiz, köşe yazarımız Celal Salik bizzat karşınızda dedi İskender. Galip'in iyi bir öğrenci gibi anında Türkçesini düşündüğü ve yadırgadığı bir İngilizceyle. Çok memnun oldum dedi kadının öteki iki erkek. Bir resimli romanın ikizleri gibi aynı andı. Fakat biz daha önce karşılaşmamış mıydık dedi kadın sonra. Fakat biz daha önce karşılaşmamış mıydık diyor dedi İskender Galip'e. Nerede dedi Galip İskender'e. İskender de kadına Galip'in nerede diye sorduğunu söyledi. O kulüpte dedi kadın. Yıllardır hiç kulüplere gitmedim, gitmem de dedi Galip inançla. Hatta hayatımda hiç kulübe gittiğimi de sanmıyorum. Bu tür sosyal faaliyetlere, o çeşitten kalabalık yerleri, eserlerimi kaleme almam için gereken yalnızlığıma ve ruh sağlığıma aykırı bulurum. Yazı hayatımın korkunç boyutlara varan şiddeti, düşünsel hayatımın inanılmaz yoğunluğu ve daha da inanılmaz boyutlara varan siyasi cinayetler ve baskılar beni zaten bu tür hayattan alıkor her zaman. Öte yandan yalnız İstanbul'un dört bir yanında değil, bütün ülkemde kendilerini Celal Salik olarak gören, kendilerini Celal Salik olarak tanıtan ve bunu çok haklı ve yerinde bir istekle yapan vatandaşlarım olduğunu da bilmiyor değilim. Hatta kıyafet değiştirerek şehirde gezindiğim geceler, kenar mahallelerdeki sefalet yuvalarında, karanlık, anlaşılmaz hayatımızın içinde, esrarın merkezinde bunların bazılarıyla ben de korkuyla karşılaşmış, bana dehşet verecek kadar ben olabilen bu mutsuzlarla dostluk bile kurmuşumdur. Çok büyük ülkedir İstanbul, anlaşılmaz bir ülke. İskender çevirmeye başlayınca Galip, açık pencereden Haliç'i ve eski İstanbul'un soluk ışıklarını seyretti. Yavuz Sultan Selim Camii'ni de turistik bir şekilde aydınlatmak istemişlerdi galiba. Ama böyle durumlarda olduğu gibi lambaların bir kısmı çalındığı için cami korku verici, tuhaf bir taş kütlesine, tek dişli bir ihtiyarın karanlık ağzına dönüşmüştü. İskender'in çevirisi bitince kadın, mizah ve oyun duygusu eksik olmayan bir kibarlıkla yanıldığı için özür diledi. Bay Salik'i o gece orada hikayeyi anlatan uzun boylu, gözlüklü romancı ile karıştırdığını söyledi. Ama ne ikna olmuşa benziyordu, ne de söylediğine inandığını. Bu tuhaf durumu ve Galip'i ilginç bir Türk özelliği gibi benimsemeye karar vermişti galiba. Başka kültürlerle karşılaşan hoşgörülü okumuşların takındığı anlamıyorum ama saygı duyuyorum havasına bürünmüştü. Kağıtların hileli olmasına rağmen oyunu bozmayan bu anlayışlı ve oyuncu kadına sevgi duydu Galip. Rüyaya benzemiyor muydu biraz? Arkasına konan lambalar, hemen yanına yerleştirilen kamera ve mikrofon ve kara elektrik kordonları ile modern bir infaz sandalyesine benzeyen koltuğa oturduğunda Galip'in huzursuz olduğunu gördüler. Adamlardan biri Galip'in eline bir bardak tutuşturup rakıyı ve suyu isteğine göre kibarca ve gülümseyerek doldurdu. Kadın aynı oyun duygusuyla, hep gülümsüyorlardı zaten, kayıt aletini aceleyle bir kaset taktı ve göstericiye kaşla göz arasında pornografik bir kaset takan biri gibi çapkınca düğmeye basınca küçük ve taşınabilir bir ekranda bu 8 gün içinde kaydettikleri Türkiye görüntüleri belirdi. Pornografik bir film seyreder gibi belli belirsiz bir mizah duygusuyla ama büsbütün ilgisiz kalamadan sessizce seyrediyorlardı. Kırık kollarını ve ters dönmüş bacaklarını sergileyen neşeli ve akrobatik bir dilenci, ateşli bir siyasal miting ve mitingden sonra demeç veren ateşli bir önder, tavla oynayan iki yaşlı vatandaş, meyhane ve pavyon görüntüleri, vitriniyle gururlanan bir halıcı, develeriyle yokuş çıkan bir aşiret, puf puf duman salarak ilerleyen buharlı tren, gecekondu mahallelerinde kameraya el sallayan çocuklar, manavın portakallarına bakan çarşaflı kadınlar, siyasal bir cinayetin gazete kağıtlarıyla örtülmüş kurbanı ve artıkları, at arabasıyla kuyruklu bir piyano taşıyan ihtiyar bir hamal. Tanıyorum ben bu hamalı dedi Galip birden. Biz 23 yıl önce Şehri Kalp apartmanından arka sokağa taşıyan hamal bu. Hepsi bir oyun ve eğlence duygusuyla ve bir ciddiyetle piyanoyla yüklü arabasını eski bir apartmanın ön bahçesine sokarken kameraya aynı oyun ve eğlence duygusuyla ve ciddiyetle gülümseyen ihtiyar hamala bakıyordu. Şehzadenin piyanosu geri geldi dedi Galip. Bunu söylerken kimin sesini yakaladığını, kim olduğunu çıkaramıyordu sanki. Ama her şeyin yolunda gittiğinden emindi. Bir zamanlar o apartmanın olduğu yerdeki ev kasrında bir şehzade yaşardı. O şehzadenin hikayesini anlatacağım. Çok kısa bir zaman içinde her şeyi hazırladılar. İskender, ünlü köşe yazarının önemli, çok önemli tarihi bir demeç vermek üzere burada bulunduğunu tekrarladı. Kadın bunu son Osmanlı padişahlarını, gizli Türkiye Komünist Partisi'ni, Atatürk'ün bilinmeyen ve esrarengiz mirasını, Türkiye'deki İslamcı hareketi ve siyasal cinayetlerle bir askeri darbe ihtimalini kapsayan geniş bir çerçeve içine işbirlikle yerleştirip, dinleyicilerine heyecanla sundu. Bir zamanlar içinde bulunduğumuz şehirde hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfetmiş bir şehzade yaşamıştı diye başladı Galip hikayesine. Hikayeyi anlatırken şehzadenin öfkesini öyle bir hissediyordu ki içinde kendisini başka biri gibi görüyordu. Kimdi bu kişi? Şehzadenin çocukluğunu anlatırken büründüğü bu yeni kişiliğin bir zamanlar olduğu Galip adlı çocuk olduğunu hissetti. Şehzadenin kitaplarla nasıl boğuştuğunu anlatırken kendini şehzadenin boğuştuğu bu kitapların yazarları gibi gördü. Şehzadenin kasrında geçirdiği yalnızlık günlerini anlatırken kendini şehzadenin hikayelerinin kahramanları gibi gördü. Şehzadenin katibine düşüncelerini nasıl yazdırdığını anlatırken, bu düşüncelerin içindeki kişiydi sanki. Şehzadenin hikayelerini Celal'in hikayelerini anlatır gibi anlatırken kendini Celal'in anlattığı bir hikayenin kahramanı gibi hissetti. Şehzadenin son aylarını anlatırken Celal de bunu böyle anlatırdı diye düşünüyor. Bunu anlayamadıkları için otel odasındakilere öfke duyuyordu. Öyle bir öfkeyle anlatıyordu ki İngilizler Türkçe anlar gibi dinliyorlardı onu. Şehzadenin son günlerini anlatıp bitirdiğinde hiç duraklamadan aynı hikayeye yeniden başladı. Bir zamanlar içinde bulunduğumuz şehirde hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfetmiş bir şehzade yaşamıştı dedi gene aynı inançla. 4 saat sonra Şehri Kalp apartmanına döndüğünde bu cümleyi ilk söyleyişiyle ikinci söyleyişi arasındaki farkı düşündüğünde Celal'in ilk söyleyişte sağ olduğunu, ikinci söyleyişte ise teşvikiye karakolunun hemen karşısında Alaaddin'in dükkanının az ötesinde ölü olarak yattığını ve cesedinin üzerine gazetelerin örtülmekte olduğunu düşünecekti. Hikayeyi ikinci kere anlatırken birincisinde dikkat etmediği yerleri vurgulamış, üçüncü kere anlatırken ise hikayeyi her yeni anlatışında yeni bir insan olabileceğini açıkça anlamıştı. Şehzade gibi ben de kendim olabilmek için anlatıyorum demek gelmişti içinden. Kendisini kendisi olarak hissetmesine izin vermeyenlere öfke duyarak, şehrin de hayatın içine girdiği esrarın ancak böyle hikaye anlatarak çözüleceğine inanarak, hikayenin sonundaki ölüm ve beyazlık duygusunu içinde hissederek üçüncü anlatışını bitirdiğinde bir sessizlik oldu. İngiliz gazeteciler ve İskender sıkı bir gösteriden sonra usta bir oyuncuyu alkışlayan seyircilerin içtenliğiyle çabuk çabuk Galip'i alkışladılar. 16. Bölüm Şehzadenin Hikayesi. Bundan evvelki tramvaylar ne kadar iyiydi. Ahmet Rasim. Bir zamanlar içinde bulunduğumuz şehirde hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfetmiş bir şehzade yaşamıştı. Kendi keşfi bütün hayatıydı, bütün hayatı da kendi keşfi. Kısa hayatının bu kısa ifadesini şehzadenin kendisi yazdırmıştı. Hayatının sonuna doğru keşfinin hikayesini kaleme aldırmak için bir katip tuttuğu zaman. Şehzade söylüyor, katip yazıyordu. O zamanlar, 100 yıl önce, şehrimiz sokaklarında milyonlarca işsizin şaşkın tavuklar gibi gezindiği, yokuşlarından çöplerin, köprü altlarından lağımların aktığı, bacalarından zift renginde kara dumanların fışkırdığı ve otobüs duraklarında bekleyenlerin acımasızca dirsekleştiği bir yer değildi daha. O zamanlar atlı tramvaylar o kadar yavaş giderdi ki hareket ederken inip binebilirdiniz. Boğaz vapurları o kadar ağır yol alırdı ki bazı yolcular bir iskelede iner, ıhlamur, kestane ve çınar ağaçlarının altından güle konuşa öteki iskeleye kadar yürür, iskele kahvesinde bir çay içtikten sonra ancak yetişen aynı vapura binip yollarına devam ederlerdi. O zamanlar ceviz ve kestane ağaçları kesilip üzerlerine sünnetçilerin ve terzilerin el ilanları yapıştıracağı elektrik direklerine dönüştürülmemişti daha. Şehrin bittiği yerde çöplükler ve üzerleri elektrik ve telgraf direkleriyle kaplı kel tepeler değil, kederli ve acımasız padişahların avlandığı ağaçlıklar, yeşillikler ve korular başlardı. Daha sonra şehri saran lağım borularının, parke taşlı yolların ve apartman binalarının yok edeceği bu yeşil tepelerin birindeki av kasrında şehzade 22 yıl 3 ay yaşamıştı. Yazdırmak şehzade için kendisi olabilmenin bir yoluydu. Maun bir masada oturan kâdibine yazdırırken ancak kendisi olabildiğine inanırdı şehzade. Gün boyunca kulaklarının içinde işittiği başkalarının seslerinin, kasrının odalarında aşağı yukarı yürürken, aklına takılan başkalarının hikayelerinin yüksek duvarlarla çevrili bahçesinde gezinirken, bir türlü etkisinden kurtulamadığı başkalarının düşüncelerinin hakkından ancak kâdibine yazdırırken gelebilirdi. İnsanın kendisi olabilmesi için içinde yalnızca kendi sesini, kendi hikayelerini, kendi düşüncesini bulabilmesi gerekir derdi şehzade ve katip yazardı. Ama yazdırırken şehzadenin içinde yalnızca kendi sesini duyduğu anlamına da gelmezdi bu. Tam tersi, bir hikaye anlatmaya başladığı zaman bir başkasının hikayesini düşündüğünü, tam kendi düşüncesini geliştireceği sırada bir başkasının söylediği başka bir düşünceye takıldığını, tam kendi öfkesine kapılmışken bir başkasının öfkesini de içinde duyduğunu bilirdi şehzade. Ama insanın içinde duyduğu bu seslere karşı sesler çıkararak, hikayelere karşı başka hikayeler uydurarak, şehzadenin deyişiyle, başkalarının hırıltılarıyla boğuşa boğuşa ancak kendi sesini yakalayabileceğini de bilirdi. Yazdırmanın bu kavganın kendi lehine sonuçlanacağı bir savaş alanı olduğunu düşünürdü. Şehzade bu savaş alanında düşüncelerle, hikayelerle, kelimelerle boğuşurken, kasrının odalarında aşağı yukarı dolaşır, bir merdivenden yukarı çıkarken söylediği cümleyi, çıkan merdivenin başladığı yere inen öteki merdivenden inerken değiştirir, sonra yeniden ilk merdivenden yukarı çıkarken ya da katibin masasının tam karşısındaki divanına oturmuşken ya da uzanmışken yazdırdığı cümleyi katibine tekrarlattırırdı. "Oku bakalım," derdi şehzade. Ve katip efendisinin yazdırdığı son cümleleri tek düze bir sesle okurdu. Şehzade Osman Celaleddin Efendi bu topraklarda, bu lanetlenmiş topraklarda insanın kendisinin olabilmesinin en önemli sorun olduğunu, bu sorun gereğince çözülmedikçe hepimizin yıkıntıya, yenilgiye, köleliğe mahkum olduğumuzu bilirdi. Kendisi olabilmenin bir yolunu bulamamış bütün kavimler köleliğe, bütün soylar soysuzluğa, bütün milletler yokluğa, hiçliğe, hiçliğe mahkumdur derdi Osman Celaleddin Efendi. Hiçliğe iki değil, üç kere yazılacak derdi şehzade. Merdivenlerden aşağı inerken ya da yukarı çıkarken ya da katibin masasının çevresinde dönerken. Bunu öyle bir ses ve tavırla söylerdi ki daha söyler söylemez çocukluğunda ilk gençliğinde kendisine Fransızca öğreten Fransız François Efendi'nin dikte dersinde takındığı tavırları, attığı öfkeli adımları, hatta çıkardığı öğretici sesi taklit ettiğine inanır ve bir anda bütün zihinsel faaliyetini durduran, hayal gücünün bütün renklerini solduran bir buhrana kapılırdı. Bu buhranlara alışık olan katip, yılların verdiği deneyle kalemin elinden bırakır, yüzüne bir maske takar gibi geçirdiği donuk, anlamsız ve boş bir ifadeyle kendim olamıyorum nöbetinin öfkesinin bitmesini beklerdi. Şehzade Osman Celaleddin Efendi'nin çocukluk ve gençlik yıllarının anıları çelişkiliydi. Katip Osmanlı Hanedanı'nın İstanbul'daki saraylarında, kasırlarında ve konaklarında geçen eğlenceli, neşeli ve hareketli bir çocukluğun ve gençliğin mutluluk sahnelerini bir zamanlar çok sık yazdığını hatırlıyordu. Ama onlar eski defterlerde kalmıştı artık. Annem Nuri Cihan Kadın Efendi, en sevdiği karısı ve gözdesi olduğu için babam Sultan Abdülmecit Han, 30 çocuğu içinde en çok beni severdi diye açıklamıştı yıllar önce bir seferinde şehzade. Ve 30 çocuğu içinde babam Sultan Abdülmecit Han, en çok beni sevdiği için ikinci karısı annem Nuri Cihan Kadın Efendi, hareminin gözdesiydi demişti bir başka seferinde gene yıllar önce bu mutluluk sahnelerini yazdırırken. Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesinin kapılarını aça kapıya, merdivenlerinden ikişer ikişer atlaya atlaya kendisini kovalayan ağabeyi Reşat'tan kaçarken, küçük şehzadenin kapıyı suratına kapadığı zenci harem ağasının bayıldığını yazmıştı katip. 14 yaşındaki ablası Münire Sultan'ın 45 yaşındaki dangalak bir paşaya verildiği günün gecesinde, sevimli küçük kardeşini kucağına alıp ağlayarak yalnızca ondan uzak düşeceği için üzüldüğünü söylediğini ve şehzadenin beyaz yakasının ablanın gözyaşlarıyla sırılsıklam olduğunu yazmıştı katip. Kırım Harbi yüzünden İstanbul'a gelen İngiliz ve Fransızlar şerefine verilen bir eğlencede, annesinin izniyle 11 yaşındaki bir İngiliz kızıyla dans etmekten başka içinde şimendiferlerin, penguenlerin ve korsanların resmedildiği bir kitabın sayfalarına şehzadenin gene aynı kızla birlikte uzun uzun baktığını yazmıştı katip. Babaannesi Bezmi Alem Sultan'ın adının bir gemiye verilmesi yüzünden yapılan törende şehzadenin tam iki okka güllü ve fıstıklı lokumu yiyerek kazandığı iddiadan sonra aptal ağabeyinin ensesine şaplak vurduğunu yazmıştı katip. Ağabeyleri ve ablalarıyla hep birlikte saray arabasıyla gittikleri bir Beyoğlu mağazasında onca mendil, kolonya şişesi, yelpaze, eldiven, şemsiye ve şapka dururken tiyatro oyunlarında kullanırız diye ala ala tezgahtar çocuğun üzerindeki önlüğü çıkartıp satın aldıkları sarayda işitilince cezalandırıldıklarını yazmıştı katip. Şehzadenin çocukluk ve ilk gençliğinde her şeyi doktorları, İngiliz sefirini, pencerenin önünden geçen gemileri, sadrazamları, gıcırdayan kapıların ve harem ağlarının cırlak seslerini, babasını, at arabalarını, yağmurun pencerelere vuruşunu, kitaplarda okuduklarını, babasının cenazesi arkasından ağlayanları, dalgaları ve piyano hocası İtalyan Guattelli Paşa'yı taklit ettiğini yazmıştı katip. Ve şehzade daha sonraki yıllarda her anlatışında aynı ayrıntılarla ama öfke ve nefret sözleriyle hatırlayacağı bu anıların hep pastalar, şekerler, aynalar, müzik kutuları ve bol bol oyuncak ve bol bol kitap ve 7'den 70'e düzinelerle kadın ve kız tarafından kendisine verilen öpücüklerle birlikte düşünülmesi gerektiğini söylemişti. Daha sonra bir katip tutup kendi geçmişi ve düşüncelerini yazdırdığı zamanlarda bu mutluluk yılları için çocukluğumun mutluluk yılları çok uzun sürdü diyecekti şehzade. Çocukluğumun budala mutluluğu o kadar uzun sürdü ki tam 29 yaşına kadar budala ve mutlu bir çocuk olarak yaşadım. Tahta oturtacağı bir şehzadeye 29 yaşına kadar budala ve mutlu bir çocuk hayatı sürdürtebilen bir imparatorluk, tabii ki yıkılmaya, dağılmaya, yok olmaya mahkumdur. 29 yaşına kadar şehzade, taht nöbetinde 5. olan her şehzadenin yapacağı kadar eğlenmiş, kadınlarla sevişmiş, kitaplar okumuş, mülk ve eşya edinmiş, müzik ve resimle yüzeysel olarak ilgilenip, daha da yüzeysel olarak askerliğe merak sarmış, evlenmiş, ikisi erkek 3 çocuk sahibi olmuş ve herkes gibi dostlar ve düşmanlar edinmişti. Daha sonra bütün bu yükten, bu eşyalardan ve kadınlardan, dostlardan ve budala düşüncelerimden kurtulmak için 29 yaşıma gelmem gerekiyormuş demek diye yazdıracaktı şehzade. 29 yaşındayken hiç beklenmedik bazı tarihi gelişmeler sonucu bir anda taht nöbetinde sırası 5.likten 3.lüğe çıkıvermişti. Ama şehzadeye göre olayların hiç beklenmedik olduğunu budalalar söylerdi hep. Çünkü düşünceleri ve iradesi kadar ruhu da çürümüş olan amcası Sultan Abdülaziz'in hasta olup ölmesinden ve onun yerine geçen büyük ağabeyinin de kısa bir süre sonra delirmesi üzerine tahttan indirilmesinden doğal bir gelişme düşünülemezdi. Bunu yazdırdıktan sonra kasrının merdivenlerinden çıkarken tahta oturan ağabeyi Abdülhamit'in de en büyük ağabeyi kadar deli olduğunu söylerdi şehzade. Ve öteki kanattan merdivenleri inerken de taht sırası kendisinden önce olan ve bir başka konakta kendisi gibi tahta oturmayı bekleyen öteki şehzadenin de öbür ağabeylerinden daha da deli olduğunu, belki de 1000. kere yazdırır ve katip bu tehlikeli sözleri 1000. kere yazdıktan sonra şehzadenin ağabeylerinin neden delirdiklerine, neden delirmek zorunda kaldıklarına, Osmanlı şehzadelerinin neden delirmekten başka bir şey yapamayacaklarına ilişkin açıklamaları yazardı sabırla. Çünkü bütün hayatı boyunca bir imparatorluğun tahtına oturmayı bekleyerek yaşayan herhangi biri delirmeye mahkumdu zaten. Çünkü aynı düşlerle bekleyen ağabeylerinin delirdiğini gören herhangi biri zaten delirmek, delirmemek açmazına sıkışacağı için delirmek zorundaydı. Çünkü insan delirmek istediği için değil, delirmek istemediği ve bunu sorun ettiği için delirirdi. Çünkü atalarının, büyük büyük babalarının tahta oturur oturmaz öbür kardeşlerini nasıl boğdurarak öldürdüğünü, bütün o bekleyiş yıllarında bir kerecik olsun düşünen her şehzade delirmeden yaşayamazdı artık. Çünkü dedelerinden 3. Mehmet'in padişah olur olmaz, aralarında meme çocukları da olan 19 kardeşini tek tek nasıl idam ettirdiğini, herhangi bir tarih kitabından okuyan ve tahtına oturacağı devletin tarihini bilmek zorunda olduğu için, kardeşlerini bir bir öldüren padişahların hikayelerini okumak zorunda olan her şehzade delirmeye mahkumdu. Çünkü sonu zehirlenmek, boğulmak, intihar kisvesi verilerek öldürülmek olan dayanılmaz bekleyişin bir yerinde delirmek, ben yarıştan çekiliyorum anlamına geleceği için ölümü bekler gibi tahtı bekleyen bütün şehzadelerin en kolay kaçış yolu ve en derin ve en gizli istekleriydi de. Çünkü kendisini denetleyen padişahın muhbirlerinden